أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Araf suresini anlamaya devam ediyoruz. Bugün dersimiz Musa aleyhisselamla ilgili bölümde. Allah-u Teala bu surenin en başında Adem aleyhisselamdan başladı. Sure içerisinde Nuh, Hud, Lut aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, onlarla ilgili ayetler bu surede geçti. Şimdi Araf suresinin 103. ayetindeyiz. Bu 103. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hatta 102. ayetten başlarsak daha iyi olur. Bütün nebilerin geldiği toplumlarla ilgili şöyle buyuruyor 101, 100 ve 102. ayetler. Tilkel kura nequssu aleyke min enbâiha. İşte bunlar yerleşim yerleri. Onların haberlerinden bir kısım bölümleri, bir kısım kıssaları sizlere anlatıyoruz. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Elçileri onlara çok açık belgelerle geldiler. Yani en küçük şüphe edemeyecekleri şekilde geldiler. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ Ama daha önce yalana sarıldıkları için inanacak değillerdi. Yani kendi onurlarına yedirmiyorlardı. Doğruları anlıyorlar ama hesaplarına gelmiyordu çünkü kurdukları düzene tersti. Kezelke yatma'ullahu ala kulubil kafirin. İşte böylece Allah kafirlerin, yani Allah'ın ayetlerini görmek istemeyenlerin kalplerinde böyle bir tabiat oluşturur. Yani şimdi şöyle bir düşünün. Bir yanlış yaptığınız zaman, mesela bir yerde bir yalan söylediniz. O yalan sizi belli bir süre rahatsız eder. İkinci bir yalan söylediğiniz zaman yine rahatsız olursunuz. Üçüncü yalandan sonra yavaş yavaş yalana alışırsınız. Bir müddet sonra artık yalan söylemek sizin için olmazsa olmaz bir tavır olmaya başlar. Artık size yeni bir yapı oluşur. Ya da şöyle söyleyin, işte ilk sigarayı içen kişi böyle ondan çok rahatsız olur. İkinci sigarayı içtiği zaman yine rahatsız olur. Ama üçünden sonra alışır. Bir müddet sonra da artık bırakamıyorum demeye başlar. İşte bu şeyler, yalan da olsa, yanlış da olsa, ne olursa olsa insanlar yani yanlışı bile bile yaparlar ve bir müddet sonra bakarsanız ki alışkanlık kazanmışlar. Şimdi Allah-u Teala diyor ki وَمَا وَجَدْنَا لِيَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ Yani onlardan çoğusu verdiği sözde durmadı. Ne demek verdiği söz? Yani siz herkes, yani şu anda bizi izleyen her insan düşünsün. Kendi kendinize zaman zaman Allah'a sözü, ya Rabbi ben bir daha yanlış yapmayacağım dersiniz. Bir daha işte namaz kılmaya karar verdim. Senin emirlerine kesin olarak uymaya karar verdim dersiniz. Ama bakarsınız ki ilk fırsatta hemen, ya tamam ama mesela işte az önce sigaradan örnek verdik. Sigara içmeye, içmemeye karar verir. Sigarayı kesin olarak bıraktım der. Ama canı sigara çekmeye başladı. Ya bir tane içeyim de demeye başlar, bir daha da kurtulamaz. İşte bu verdiği sözde kesin olarak durmak lazım. Asla taviz vermemek lazım. Allah böyle diyor, tamam. Bitti. Bir tane sigara içtiysen bitti. İçemez, şey yapamazsın, kendini kurtaramazsın. Onun için Allah-u Teala günahlardan uzak durmayı emreder. Yani günahlarla kendi aranızda bir mesafe koymayı emreder. O günahlara yaklaştığınız zaman zaten o sizi çeker. Günahların tamamının bir çekici özelliği vardır. Eğer çekici özelliği olmasa herkes günahı terk eder. Dolayısıyla orada duygusallaşmadan, aklımızı kullanarak, doğrulardan yana olarak kendi çizgimizi belli etmemiz lazım. İşte Allah-u Teala o nebilerin geldiği toplumlarla ilgili genel bir özet veriyor. Diyor çoğusunda verdiği söze bir bağlılık görmedik diyor. Söz veriyorlar ne demektir? Doğruyu anlıyorlar. Kesin olarak anlıyorlar. وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ Onların çoğusunu kesinlikle fasıklar olarak bulduk. Yani fasık yoldan çıkıyor. Yani adam bile bile yanlış yapıyor. Ya tabii elbette ben de ister miyim ya bunu yapmayı ama diyor ve kendisini haklı çıkaracak gerekçeler buluyor. İşte bulunduğum ortam bunun gerektiriyor. İşte şartlar böyle falan. Tabii ki şartlar öyle olacak. Tabii ki bulunduğun ortamda seni o tarafa çeken insanlar olacak. Olmaması mümkün değil. Öyle olsa imtihan olmaz. Şimdi işte ondan sonra Allahü Teala Araf suresinin 103. ayetinde şöyle diyor. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى Bunların arkasından Musa'yı elçi olarak çıkardık, gönderdik. بِآيَاتِنَا ayetlerimizle ila firavne firavuna gönderdik. Ve meleihi firavunun mele takımına yani göz dolduran devletlilerine yani firavunun üst seviyedeki adamlarına, yakınlarına, yöneticilerine gönderdik diyor. Şimdi Musa aleyhisselam firavunun evinde yetişmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla devlet tecrübesi olan birisi. Oradaki ilişkiler ağını gayet iyi biliyor. Firavun'u çok yakından tanıyor. Ve Firavun'un çevresini çok yakından tanıyor. Mesela şeyde bir ayette vardı Vedat hatırlarsın. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ diyor Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'la ilgili. Seni ben kendim için yetiştirdim diyor. Yani Allah-u Teala'nın Musa Aleyhisselam'ı Firavun hanesinde yetiştirmiş olmasının sebebi bu. Taha suresi 41. ayet evet. Fezalemu biha şimdi Firavun ve ailesine gönderiyor. Fezalemu biha. O ayetlere karşı zulmettiler. Şimdi zulüm kelimesi Türkçemizde işte baskı yapmak, zorbalık yapmak gibi anlaşılır. Ama Arap dilinde anlamı şudur. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ Yani bir şeyi olmayacak şekle getirmek. Yani yanlış yapmak diye Türkçe'ye tercüme edebiliriz bunu. Onlar Allah'ın ayetleri karşısında yanlış yaptılar. Şimdi nasıl yanlış yaptıklarını biraz sonra ayetlerde göreceğiz. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Şimdi bu fesatçıların sonunun ne olduğunu bir gör bakalım. Yani bozgunculuk çıkarıyor. Yani akıllıca davranmıyor. Duygusal bir şekilde baskıcı bir yönetim ve insanlara değer vermiyor. Şimdi mesela günümüzde eğer irtibatlandırabilirsek bugün dünyada inanılmaz bir zulüm yönetimi vardır. Hiçbir değeri olmayan kağıtlar dünyaya para diye sunuluyor. Adam alıyor şöyle bir kağıdı, buna euro diyor, üzerine 200 yazıyor. 200 yazdığı zaman 200 euro oluyor. Onun yaptığı matbaada sadece bu ama sizin malınızı, mülkünüzü elinizden alıyor. Şimdi ondan da vazgeçtiler, o da yok. Bilgisayarda, ekranda 200, 2000, bir sıfır daha at, 200 bin, 2 milyar hiç önemli değil. Hiçbir emek sarf etmeden dünyayı sömürüyorlar ve bugün dünyada artık bu son noktasına gelmiştir. Bunu o açıdan şeye benzetebiliriz. Yani Firavun zulmüyle ki Firavun'un toplumunda da İsrail oğullarından böyle faizcilik yapıp insanları sömüren bir kişi de vardı. Karun evet. Şimdi Musa Aleyhisselam gidiyor Firavun'a. Ve gâle Musa ya Firavun İnni rasulüm min rabbil alemin. Yani şimdi Firavun, düşünün, bir devlet adamı. Devlet adamının yanına elçiler gelir. İşte ben falan ülkenin elçisiyim, ben falan ülkenin elçisiyim. Ama Musa aleyhisselam geliyor, diyor ki ben tüm varlıkların sahibinin elçisi olarak geldim. Tüm varlıkların sahibi de ne demek yani? Hakikun ala en la ekule ala Allah illel hak. Yani Allah'a karşı gerçekleri söyleme dışında benim herhangi bir yetkim yoktur. Ben Allah'a karşı sadece gerçekleri söylerim. Benim görevim bu. Tamam. Şimdi elçi olarak geldi. Şöyle bir düşünün. Mesela Türkiye'ye herhangi Amerika bir elçi gönderiyor. Elçi gönderdiği zaman Türk yetkililer ne der? Önce bir bakalım sen gerçekten elçi misin? Onun için önce bir güven mektubunu sunar. İşte burada da Musa aleyhisselam elçi olduğunu bildirmek için önce bir güven mektubunu sunuyor. Tamam mı? Ne diyor? قَدِجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Sizin Rabbinizden bir belgeyle geldim diyor. Bak sizin Rabbiniz diyor. Tüm varlıkların Rabbi, senin de Rabbin ve sizin hanedanın, yani Firavun ve Firavun'un çevresinde, yakın çevresindeki devlet adamlarının, sizin de Rabbiniz. Yani sizin de sahibiniz. Siz bunu asla şey yapamazsınız. Oradan bir belgeyle geldim diyor. Elimde belge var. Ben belgeyle geldim dediği zaman ne diyecek mesela Türkiye'ye gelmiş olsa Amerika'dan ben Türk Büyükelçisiyim. Önce şu belgeni ispat et derse eder. Ses çıkarmazsa asıl göreviyle ilgili kısmı şey ortaya koyar. Şimdi asıl göreviyle ilgili şöyle söylüyor. فَاَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي İsrail. İsrailoğullarını benimle beraber serbest bırak. İsrailoğulları biliyorsunuz, şimdi tabii sen daha iyi bu konularda uzmansın. Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da Nebi olmasıyla birlikte İsrailoğulları oraya yerleşti değil mi? Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup Aleyhisselam. Evet. Yakup Aleyhisselam'ın bir sıfatı ne?
İsrail.
O zaman Yakup'un kaç oğlu vardı?
12 tane.
12 tane oğlu vardı. 12 oğlu Yakup'un oğulları. Onun oğulları da, yani Yakup'a İsrail dediği zaman 12 tane oğul Yakup'un oğulları. Onun oğullarının soyundan gelenlere de İsrail oğulları deniyor. Bu 12 oğullar ne isim veriliyor Kur'an-ı Kerim'de? Esbat deniyor değil mi? Evet. Esbat, Sıbt. Sıbt'ın çoğulu. Ve oradan, işte orada 12 oğuldan bir tanesi de Yusuf Aleyhisselam'dı. Ve Yusuf Aleyhisselam Mısır'da yani o aileden ilk nebi olarak vazife almıştı. Ondan sonra tabii Yusuf Aleyhisselam orada olduğu için, Yusuf Aleyhisselam hazinelerin de başında olduğu için Yakup Aleyhisselam diğer oğullarıyla beraber oraya gelmişti ki Yusuf Suresi'nde bu var. Ve oraya yerleşip kaldılar. İstediğiniz yere yerleşebilirsiniz demişti Yusuf Aleyhisselam. İşte daha sonra bunlar Firavun ve hanedanı, çünkü şey var, Yusuf Aleyhisselam onlarda çok büyük etki oluşturdu. Arkasından başka nebilerin geleceği de bilindiği için aman başımıza bir daha böyle bir musibet gelmesin diye tedbirler aldıkları sırada Allah-u Teala Firavun'un ailesi içerisine Musa Aleyhisselam'ı yerleştirdi ve orada yetiştirdi. Şimdi burada diyor ki bakın ben Rabbinizden bir belgeyle geldim. Allah'ın elçisi. Önce şu güven mektubunu bir sun diyor. Bak ne diyor şimdi bak. Gale in kunte ci'te bi ayetin. Eğer bir ayet yani bir belgeyle geldiysen. Ayet yani şu Allah'tan başkasının yapamayacağı bir şey. Yani öyle bir belge getirmesi lazım ki Allah'tan başkası dur, o başkasına ait olmaması lazım. Şimdi orada tamam işte tabiattaki hiçbir şeyi Allah'tan başkası yapamaz. Onun için tabiattaki her şey Allah'ın ayetidir. Ama sen şimdi getir bir taşla, işte bu taş benim şeyim, Allah'ın elçisi olduğumun belgesi dediği zaman herkes güler. Lan o taşı ben de getiririm. Şimdi öyle bir şeyle getireceksin ki bir başkası bunu yapamaz. İşte mesela ben Amerika'nın büyükelçisiyim dediği zaman öyle bir belge getirecek ki onu Amerikan yönetimi dışında hiçbirisinin düzenleyememesi lazım. İşte burada da diyor ki gale in kunte ci'te bi ayetin fe eti biha in kunte minas sadikin. Eğer bir ayette geldiyseniz, yani Amerika'nın düzenlediği belgenin taklidi yapılabilir mi? Yani
yapılabilir. Bir anlamı kalmaz.
Yapılabilir ama. Yapılabilir. Ama peki şey, Allah'ın verdiği belgenin taklidi olur mu?
Olmaz.
Olamaz yani. Mümkün değil. Yani insanlar öyle bir belge düzenleyemezler. Şimdi mesela sen gidebilirsin. Bir okulda diyelim sen müdürsün. Çok sevdiğin, öğretmen olmasını istediğin birisi geldi sana dedi ki Vedat, ben buraya öğretmen tayin edildim. Senin ondan ilk istediğin ne olur?
Milli eğitimden
tayin aldım. Tayin evrakını verir misin? Dersine. Ya sen bilmiyor musun ben okumuş yazmış yani benim bilgimde şüphe mi var? Öğretmenlik yapamaz mıyım? Ben sana yapamazsın demiyorum ama burada öğretmenlik yapabilmen için belge gerekir. Belki o sahte belgeyle sana gelip seni kandırabilir. Ortaya çıktığı zaman ne olur? Adam suçlu olur değil mi? Onun için işte bu şeyler böyle. Yani bu Allah'ın enbiyasının belgesi böyle. Diyor ki burada, ondan sonra diyor ki in kunte minas sadik. Tamam diyor. Şey yap. Eğer haklı olan haklıysan iddianda get ver bakayım belgeyi. Göster bana belgeyi. فَاَلْقَ عَصَاهُ Elinde değneği var. Hemen Musa aleyhisselam değneğini attı ortaya. فَاِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُب۪ينَ Aha! Bir de baktılar ki apaçık bir yılan böyle şey yapıyor, neredeyse yani oradakileri yutacak. Firavun'u ve oradakileri korkutuyor, yılan. Eldeki değnek yere atıldığı zaman yılan olur mu? Dayandığı değnek. Menezze'a yedehu, sonra elini koltuğun altından çıkarıyor. Ki yani şey tefsirlerde anlatıldığına göre Musa aleyhisselam biraz esmer yapılı bir şeyde. Elini koltuğun altına sokuyor, bir dışarıya çıkarıyor. Bembeyaz. Feyda beyda, feydahiye beyda, ilnaz bakanlar bakıyor, bembeyaz. En küçük leke yok. E ne yapacaklar? Bak şimdi gerçek bir tümüyle ortaya çıktı. Ama bunu kabul etmek istemiyorlar. Çünkü en çok korktukları şey Allah'ın yeni bir elçisinin gelmesidir. Hani Yusuf'tan sonra artık bir elçi gelmez diye seviniyorlardı ama geldi. Kur'an-ı Kerim'de de o da var biliyorsun. Mümin suresinde var. Evet. 40. surede. Şimdi hemen şey yapıyorlar bu işi şey yapmaya başlıyorlar. Böyle bir demagoji yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki قَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ فِرَوْنَ Firavun kavminden o önde gelenler şey yapıyorlar böyle. Şimdi düşün mesela şurada Firavun'un makamı, bütün önde gelen devlet adamları var, Firavun var, Musa aleyhisselam onların hepsinin yanında DNA'ını attı, bir yılana döndü, elini çıkardı, bembeyaz oldu, hepsini şok etti. Hemen bir şey yapıyorlar, diyorlar ki اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Bu bayağı bilgili bir sihirbaz. Sihir ne? Gerçekliği olmayan ama insanları aldatan şey sihir.
İllüzyon.
Ha, illüzyon. Ha, illüzyon deniyor. Gerçekte yani işte göz yanıltması, duyguları yanıltma ama gerçekte herhangi öyle bir şey yok. Şimdi öyle diyecekler ki Musa aleyhisselam Allah'ın elçisi olarak kabul etmesinler. Yuridu en yuhricekum min ardikum. Şimdi bakın, şeye bakın yani, bu saptırmaya bakın, algı yönetimine bakın. Bu diyor ki, İsrailoğullarını bana verin, ben buradan gideyim diyor. Ama onlar tam tersini söylüyor. Bak, bu sizi bu topraklardan çıkarmak istiyor. Ya ben öyle demiyorum ki, bana İsrailoğullarını verin, alıp gideyim diyor. Burası size kalsın diyor, değil mi? Ondan sonra bakın, arkasından فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ. Peki ne emredersiniz? Bu ne emredersiniz sözünü kim söylemiş olur? Bak, bunu sizin buradan çıkarmak istiyor. Dediği zaman ne emredersin sözünü Firavun'dan başkasının söyleme şansı var mı? Ha? Var mı şansı?
Yok.
Yok. Firavun hiç etrafındakilere ne emredersiniz der mi? Demek ki öyle bir şok olmuş ki, onlar öyle söylüyor, bu da ne emredersiniz diyor. Bakın şimdi burada ne emredersiniz sözünü Firavun'un söylediğini ayetten net bir şekilde anlıyoruz. Galu, söylediler kim? O şeyler, devlet adamları. Ercih ve ahahu. Bak, tekile düştü. Tut onu ve kardeşini, şey yap. O biraz beklesin, beklesin. Yani bunu tutukla falan demiyor. Biraz burada bekle. Korkuyorlar çünkü. Ona da kardeşine de dokunmaktan korkuyorlar. Ya biraz bunlara süre tanı. Ahirhu, yani ona süre tanı. Ve arsil fil medaini haşirin, şehirlere toplayıcılar gönder. Bak, toplayıcı nasıl gidecek? Gidecek. Gel buraya. Sen de gel. Kimseye saygıları yok. Yani polisleri gönder, gitsin şehirlere dolaşsınlar. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِينَ عَلِيمٍ. Bilgili bütün sihirbazları sana getirsinler. Onlar davet etsinler de getirecekler. Firavun'a itiraz edilebilir mi hiç? وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرَوْنَ. Bütün sihirbazlar Firavun'a geldiler. Gitti, topladılar, hepsini aldı, getirdiler Firavun'a. Galu, şimdi Firavunlar, Firavun'u kurtaracak ya bu sihirbazlar Musa'dan. Firavun'dan da bir ödül bekliyorlar. İnne lena le ecren. Bize de bir şey var değil mi? Yani bir ücret, bir şey vereceksin değil mi? İnkünne nehrul galibi.
Zorla geldiklerinin bir göstergesi bu da.
Zorla gelmişler tabii. Yani bize de bir şey vereceksin değil mi? Eğer galip gelirsek. Yani bizi karşılıksız bırakmazsın. Çünkü zorla gelmeselerdi geliriz ama şu şartta derlerdi değil mi? Öyle bir şart koşamamışlar ki. Oraya gelmişler ya, bize de bir şey verirsin değil mi? Yani burada da boşuna buraya gelmiş olmayalım. Ondan sonra galenam. Tabii ki vereceğim diyor. Arkasından, yani yeter ki beni bu adamdan kurtarın ya. Başıma bela oldu. Arkasından ne diyor? Ve innekum leminel mukarrabin. Ödül de ne demek? Siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız. Yani etrafımda durun ki ben her zaman bu adama karşı koruyasınız. Öyle değil mi? Şimdi galiba tabii insanlar toplandı. Biliyorsunuz vakti toplanmışlardı, ayetlerde var. Kuşluk vakti, yani güneş ışınlarının yukarıdan aşağıya geldiği ve toprağı ısıtmaya başladığı bir vakitte.
Bir şey burada Kur'an'da var mı bilmiyorum ama Tevrat'ta mesela bir de sözleşirken Musa aleyhisselam bayram gününü yapıyor.
Kur'an-ı Kerim'de de var.
Var mı onda? Tabii. Yani herkesin en kalabalık olduğu bir zamanı yapıyor.
Yevmul İd diye geçiyor. Yani şimdi hangi ayette olduğunu hatırlamıyorum da Kur'an'da da var. Yani bayram günü ve güneş ışınlarının daha yeni yaptığı bir yani sabah vakti. Yani şöyle diyebilirim. Mesela bizim Ramazan bayramından bayram namazının kılınacağı vakit diyelim mesela, duha. Yani öyle bir vakit ki sıcakla basmamış, insanlar rahatlıkla gelebilir ve orada şey yapabilirler, takip edebilirler ve çok kalabalık bir insanın toplandığı bir vakit. Ve ca'a seharat firavet, orayı okuduk. Galiba şimdi Firavun şeyler, bu sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a karşı yapıyor. Şimdi karşılarında öyle bir şey var ki, öyle bir kişi var ki Firavun'u korkutmuş. Firavun'u korkutan kişiye karşı sihirbazlar saygılı olmak ihtiyacını duymazlar mı? Mecburen saygı. Ne diyor şimdi? Kal ya Musa, imma en tulki. İstersen önce sen at. Saygılı davranıyor. Ve imma en nekune nahnul mulkin. Ya da önce biz atalım. Yani kararı sen ver. Kendileri vermiyor. Çünkü çok o kadar etkilenmiş ki şey, orada onlar da görüyorlar o ortamı. Yani olayın büyüklüğü ortada. Siz galip gelin. Bana en yakın olanlardan olacaksınız diyor. Bu adamlar hayatta böyle bir makamı hayal bile edemezler. Birdenbire şey yapıyorlar. Ya bu ne kadar mühim bir insanmış. Kale elku, Musa Aleyhisselam, siz atın. Önemli değildir. Çünkü Allah'a güvenen, dayanan birisi herhangi bir şeyden çekinmez, korkmaz ki. فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ. Şeylerini atınca insanların gözlerini şey yaptılar. Yani göz boyaması yaptılar. İşte illüzyon dedin denen şey. Yani insanlar bakıyor. Yani onlar da, yani Musa Aleyhisselam ne yapmış? DNA'ını atmış. O değnekle ne yapacaklar? Şimdi bunlar değnek ve ip deniyor. Şimdi şöyle, ben bir tefsirde okumuştum. Bana çok mantıklı geliyor. Bilmiyorum sen şey kaynaklarında gördün mü? Yahudi kaynaklarında. Ama yani öyle olmuş olması şart değil. Yani mantıklı geliyor sadece. İşte bu bağırsakların içerisine su doldurmuşlar. Suyun içerisine de civa koymuşlar. Şimdi ortasından tuttuğunuz zaman bir ip gibi gözüküyor karşıda. Üstten tuttuğunuz zaman o ağırlıkla bir değnek gibi gözüküyor. Yere attığınız zaman toprağın ısısıyla güneşten gelen ısı arasında bir fark var. O ısı farkı bağırsağın içindeki civayı harekete geçiyor. Civa harekete geçince ister istemez o bağırsaklar da hareketlenmeye başlıyorlar. İnsanlar da yılan görmek için geldiklerinden o hareketi görür görmez hemen korkmaya başlıyorlar. Evet. Onun için insanların gözleri sanki gerçekten yılan varmış gibi. Hatta Musa Aleyhisselam'ı bile etkiliyorlar. Bak şimdi okuyalım ayette. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Yani şimdi onları da korkuttular. Yani insanlara korktular. Yani büyük bir sihir yaptılar. Ne demek büyük bir sihir? Bu adamlar gerçekten bu konularda uzman ve insanların şeyini, duygularını tamamen esir alacak şekilde ve orada hakikaten işte iplerin ve değneklerin atılmasından bir ortalığı bir yılanın sardığını görüyorlar. Hatta burada binlerce olduğu da söyleniyor. Bilmiyorum Yahudi kaynaklarında kaç tane söyleniyor. Tefsirlerde binlerce ip ve değnek attıkları da söyleniyor. Var mı öyle bir şey?
Hocam sayısıyla ilgili bir şey
bilmiyorum. Ya, ama ya, neyse işte bir tane de olsa fark etmez yani. Önemli değil. Ama burada hibal ve asi dediği için yani üç ve daha fazla olduğu kesin.
Evet.
Evet. Yani üç tane değnek, üç tane de ip şeklinde görüntü. En az altı tane olur. Ama en fazlasının sınırı yok.
Hocam mesela bunun müteşabihi olan Furkan suresindeki ayette sihirbazlar attıktan sonra fe evcese fi nefsihi hifeten Musa diyor.
Tabii Musa
Aleyhisselam korkuyor. Musa içinde bir korku hissetti.
Tabii.
Kulna la tahaf inneke entel a'la.
Tabii.
Üzerine dedi ki sakın korkma, sen üstün olansın.
Tabii. Yani Musa Aleyhisselam korkmaması mümkün değil ki insan.
Tabii bilmiyor o da.
Yani çok tabii bir şey. Bilmiyor çünkü öyle bir şeyle ilgisi yok ki. Yani sihirbazlıkla bir alakası yok Musa Aleyhisselam'ın. Evet. Bir DNA'yı atacaksın da şey yapacak da. Yani korkuyor tabii. Gayet normal hareket ediyor. Yani bir
zaten o sihirbazların sihriyle alakalı bir sihrin adayım diyor galiba başka bir
ayette. Tabii tabii. Büyük bir, yok o burada söylüyor. Bir sihrin adayım. Büyük bir sihir.
Büyük bir sihir gösteriyor.
Büyük bir sihir yapıyorlar. Yani adamlar gerçek manada bugün de yani işte illüzyonistler bazı öyle şeyler yapıyorlar ki insan hayret ediyor.
Evet.
Gerçek tarafını bilmediğiniz için o yaptı zannediyorsunuz. Halbuki orada tamamen bir bilimsel bir durum var ama karşı taraf onu bilmiyor. Ondan sonra ama ve ohayna ila Musa, Musa'ya vahyettik. Allahü Teala Musa'ya emir veriyor. Tabi bunu sadece Musa Aleyhisselam duyuyor. Onun için ohayna ifadesi. Enelki asak. At bakalım sen senin DNA'ni. Fe izâ hiye telkafu mâ ye'fikûn. Aa. Bir de ne görsün? Musa Aleyhisselam'ın bir tane DNA'yı var. Onların uydurdukları, yani niye uydurdukları, aslında yılan değil, yılan diye gösteriyorlar insanlar. İnsan gerçekten yılan zannediyor ama yılan değil. Yalan söyledikleri için ifk diyor Allahü Teala. Hani o insanlara deseler ki beyler bak bu yılan değil. Ama içine şunları koyduk. Yukarıdan gelen ışık, aşağıdan gelen işte ısı farkında kıvrılır. Bunu bilin dese tamam ama bunlar hepsi yılan için. Size yılan gösteriyoruz diye toplandıklar insanları kandırıyor. Başladı onları yutmaya. Allah Allah. Şimdi bunların değnekleri, ipleri herhangi bir şey yutabilir mi? Hatta bir yerde bir delim mi olsa fıs diye söner. Bir şey yutma şansı var mı? Ama Musa Aleyhisselam DNA'yı onları yutuyor. Febekal hak, hak bütünüyle ortaya çıktı. Ve batale maikanu yamelun, yaptıkları şeyin batıllığı da tümüyle ortaya çıktı. Fegulibu hünalik, orada mağlup oldular. Niye mağlup oldular? Şimdi sen o değnekleri yapan sen olsan, o iplerini yapan sen olsan ne dersin? Böyle bir şey mümkün mü? Elindeki DNA'yı atacak, bunların hepsini yutacak. Evet. Mümkün değil yani. Dolayısıyla şimdi şu olur, mesela seyirciler diyebilir ki Musa'nın yılanı daha büyük. Ama o sihirbazlar bunu söyleyemezler. Tamam mı? فَغُلِبُ هُنَالِكْ وَنْقَلَبُوا سَاغِر۪ينَ Burada mağlup oldular. Şimdi tam Firavun var, hanedanı var, halk var. Herkesin gözü önünde Musa Aleyhisselam'ın şeyi onu yuttu. Firavun ve hanedanı çok iyi biliyor ki sihirbazların yaptığı bir oyun. Zaten onlar da bu sihirbazdır dediler. Bilgin sihirbazlar. Sihirbaz olmadı ortaya çıktı. Mağlup oldular. Bir dakika, ve güvendikleri sihirbazlar ve ulkiye seharetü secidin. Bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. Ne diyor, ne yapıyorlar? Kalu amennâ bi rabbil âlemin. Biz tüm varlıkların Rabbine inandık dediler. Güvendik, tamam. Tamam, bu zat Allah'ın elçisi. Rabbi Musa ve Harun. Musa ve Harun'un Rabbine. Çünkü Harun Aleyhisselam da orada. O da Allah'ın nebisi. Kâle Firavnu. Firavun şimdi tabii yani iyice şok oldu. Güvendiği kişiler de gitti. Musa Aleyhisselam'a karşı da çok kötü bir duruma düştü. Tümü de bitti. Âmentum bihi kabile en âzâne lekum. Siz kim oluyorsunuz da benden izinsiz ona inanıyorsunuz? Ben izin vermeden mi inandınız ona? Bana kendini nasıl ilahlamış, ilah yerine koymuş. Ben sizin Rabbinizim diyor. Ve ene rabbukumul ala diyor. En yüce Rabbiniz benim yani. Her şeyinizin sahibi benim diyor. Yani bu şeylerde sihirbazları da yaka paça tutup buraya getirtmiş. İnne hâze lemekrum mekertumuhu. Şimdi orada şey yapıyor. Hemen kıvırıyor. Hemen yalana sarılıyor. Birçok siyasetçinin yaptığı gibi. Bu sizin kurduğunuz bir plan. Fil medineti, bu şehirde bunu siz kurdunuz. Siz de bu planın parçasısınız diyor. Ya siz yaka paça bu adamları getirdiniz. Musa Aleyhisselam'la bir ilgileri yok ki. Yok, o değil. Gerçekler bunları hiç ilgilendirmez. Önemli olan günü kurtarmalarıdır. لِتُخْرِجُ مِنْهَا اَهْلَهَا Siz buradan bu şehrin halkını buradan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Derken de ey halk duyun ben sizi koruyorum demiş oluyor değil mi Firavun? Kendim için istiyorsam namerdim diyor. Bakın bunlar, bu adamlar sizi buradan çıkarmak istiyorlar, haberiniz olsun. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ diyor. İlerisinde göreceksiniz. Niye burada sevfenin manası nedir Arapçada? Yakın gelecek.
Yakın, uzak gelecek.
Peki niye uzak gelecek diyor? Öyle korkuyor ki o anda ne Musa Aleyhisselam'a, ne Harun Aleyhisselam, ne sihirbazlara hiçbir şey yapamıyor. Korku içinde. Peki ilerisinde ne yapacakmış? لَوْقَطْتِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ Ellerinizi ve ercekim ayaklarınızı keseceğim. Sanki şu anda kesmesine bir engel varmış da. Min hilaf, çapraz var içe keseceğim. ثُمَّ لَاُسَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Kesinlikle hepinizi asacağım. Bak şu anda değil, ilerisinde. Orada korkutarak güya korkmadığını da göstermeye çalışıyor. Şeylerde sihirbazlar da diyor ki kalu inna ila rabbina munkalibun. Ke yap yap yaparsan yap. Biz Allah'ın huzuruna çıkarız. Ve ma tenkumu minna illa en amenna bi ayati rabbina. Sen bizden Rabbimizin ayetlerine inandığımız için intikam alıyorsun. Rabbin ayetleri ne burada Vedat?
Allah'tan başka kimsenin yapamayacağı bir şey.
Ha, mucize. Biz bu mucizeler yani Rabbimizin ayetleri bunlar.
Evet.
Buna inandığımız için bizden intikam alıyorsun öyle mi? Evet. Lemma ca'etna bize kadar geldi. Geldi, gördük, inandık, bitti. Ondan sonra ne yap, ne diyorlar? Rabbena efri aleyna sabran. Ya Rabbi bize sabırlar indir. Yani bizi sabırla kapla. Bize sabır ver. Ve teveffena müslimin, canımızı da sana tam teslim olmuş kişiler olarak al diyorlar. Şimdi burada bundan sonraki kısmını belki daha sonraki şey yaparız. Dersimizde inşallah okuruz. Çünkü çok uzun olarak anlatılıyor bu konu. Şimdi dersin sonuna geldik ama burada şunu şey yapalım. Bakın burada sihirbazlar ne dedi? Biz Rabbimizin ayetlerine inandık dedi. Rabbin ayetleri olan neydi orada?
Musa
Aleyhisselam'ın DNA işte.
DNA'yı.
DNA'yı diyor. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim diyor. Yani orada getirdikleri neyse yani. Musa Allah'ın elçisi ise getirdiği bir şeyler var. Biz ona inandık diyor. Ama ilk inandıkları, bize geldiği zaman dediği zaman inandığı nedir? O DNA'nın Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun bir belgesi olması. Yani biz ona mucize diyoruz.
Evet.
Tamam, ayete mucize. Niye ayete mucize diyoruz? Çünkü mesela sık sık konuşuyoruz ya, mesela şu elimizin üzerinde şeyler var. Mesela parmak izlerimiz var değil mi? Şimdi açıyorsun telefonu. Bu telefonu açıyoruz. Burada benim parmak izimi şey yapıyorsam telefon çalışıyor. Senin parmak izin de çalışır mı?
Çalışmaz.
Mümkün değil. Niye? Yani dünyada bir başkasının parmak iziyle çalışma şansı var mı bu telefonun?
Yok.
Niye?
Herkesin parmak izi kendine özel.
Bunu kim yapmış? Allah-u Teala. İnsanların böyle bir şeyi üretme imkanları var mı?
Yok.
Yok. İşte parmak izini sen buraya tanıtıyorsun. Tamam. Ve sen mesela şurada şunu tuttuğun zaman bunun üzerinde parmak izin oluyor. Bir kriminal vaka olsa, bir cezayı gerektirecek olsa, polis bu parmak izini tespit ettiğini, bunu kimin tuttuğunu kesin olarak belirliyor. İşte bu bir ayet değil mi? Ya da birisinin saçının teli bir yerde şey yapsa, o da müthiş bir belge oluyor. Bunu Allah'tan başkası yapamayacağı için bunun adına ayet deniyor. Peki Allah'tan başkasının yapamamasına aynı zamanda yapamadığı için mucize denmez mi? Mucize demek aciz bırakan şey demektir. Yani yapamam, bu mümkün değil ya. Ben bir saç üretemem. Evet, benzerini yaparım ama saçın kendisini yapamam. İşte o şeylerin, sihirbazların yılanmış gibi yaptıkları şey var ama yılan yapmaları mümkün değil ki. Yılan yapmak ancak Allah'a mahsus olan bir husustur. İşte bunlar birer ayettir, doğru. Ama burada öyle bir Allah elçi olarak gönderdiği kişiye verdiği ayet öyle bir şey olmalı ki başkasında olmamalı. Ha, Türkçe'de buna mucize deniyor. Bazıları buna karşı çıkıyor. Niye ayete mucize diyorsunuz? Bunun mantığı var mı?
İşte hocam, genel olarak ortaya koydukları mantık sizin söylediğiniz şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tabiat kanunları çerçevesinde gerçekleşen şeyler için de ayet kelimesini kullanıyor.
Tabii ki.
Yani mesela bir insanın yaratılışı, doğuşu ya da şu parmak izimizin oluşumu tabiat kanunları çerçevesinde gelişiyor. Dolayısıyla ayet denilen şey bunun yani bizim anladığımız manada mucize olduğu anlamına gelmiyor diyorlar. Kur'an'daki anlatılan diğer mucizelerin de işte burada Musa Aleyhisselam'ın asası olsun, diğer birçok şey olsun, bunların da tabiat kanunlarının dışında gerçekleşebilecek olaylar olmadığını söylüyorlar. Çünkü ayet kelimesi o manaya geliyor diyorlar. Yani tabiat kanunlarının dışına çıkmış bir şey için bu kelime kullanılmaz diyorlar. Böyle bir anlam, bir şey, mantık yürütüyorlar.
Ya bunlar ayet derken neyi kastediyorlar? Mesela Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine de ayet diyorlar değil mi?
Tabii yani şimdi bizim anladığımız manada Allah-u Teala tarafından yapılmış şey diyorlar ama ayet olması onun tabiat kanunlarına aykırı bir şey olması anlamına gelmez diyorlar. Peki, çünkü mesela, onlara göre hiçbir şey tabiat kanunlarının dışında ceryan edemez.
Peki delilleri ne?
İşte sünnetullah'ta bir değişme olmaz.
Sünnetullah'ta değişme olmaz da sünnetullah ne demektir? Sünnetullah, sünnet yol demektir. Sünnetullah Allah'ın yolu. Allah'ın çizdiği yol manasına geliyor. Bunu Allah-u Teala sırat-ı müstakim de diyor. Yani nebiler geldiği zaman insanlara neyi anlatıyor? Allah'ın çizdiği yolu anlatıyor. Beyler, bu sünnet Allah'ın sünnetinde gitmezlik için yapacağınız şeyler şunlar. Nebilerin kendisi de onu uygulamak zorunda kalıyor. İnsanlar da. Sünnetullah Allah'ın yolu yani. Nebilerin de onunla ilgili emir ve yasakları ortaya koyduğu, Allah'ın indirdiği kitabı tebliğ ederek sünnetullah'ta olmanın, yani Allah'ın yolunda olmanın ölçülerini insanlara anlattığı şey. Bunun tabiat kanunuyla ne alakası var?
İşte hocam, onlar sünnetullah kavramını özellikle tabiat yasaları diye, eşittir tabiat yasaları diye insanlar anlatıyorlar.
Tamam da delilleri ne? Yani kelimelere yanlış mana vererek işte, bu böyledir demeye kimsenin hakkı var mı?
İşlerini öyle dolduruyorlar. Yani o kavramın içini kendileri dolduruyor.
Peki şimdi
dolduruyor.
Mesela bunlar Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın ayet indirdiğini kabul ediyorlar mı?
Ya Kur'an ayetleri bağlamında kabul ediyorlar.
Kabul. Bak şimdi İsra suresinin 59. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? Ve ma mena'ana en nursile bil ayat illa en kezzebe bihel evvelun.
Evet.
Seni ayetlerle göndermemize engel olan şudur. Ayetlerle, Muhammed Aleyhisselam ayetlerle gitmedi mi insanlara? Ha? İnsanlara Kur'an-ı Kerim'le gitmedi mi? Kur'an-ı Kerim'e
gitti. Burada mecburen hissi mucize demek zorundasınız bu ayete.
Eğer ayetlerle göndermemize engel olan buradaki ayet Kur'an-ı Kerim ayeti ise bu böyle bir kitap olmaz değil mi?
Evet.
Ve ma mena'ana en nursile bil ayet illa en kezzebe bihel evvelun. Öncekilerin o ayetler karşısında yalana sarılmış olmalarıdır. Peki ondan sonra da bunun ne olduğunu hemen Allah bize bildiriyor.
Örnekle.
Ve ateyna temuden naka. İşte ayet olarak Semud kavmine o deveyi verdik diyor. Dişi deveyi. Ne yapmıştı dişi deve? Bir deve tüm şehrin suyunu bir gün içiyor. Bir deve bir şehrin suyunu içebilir mi? İçiyor işte. Mucize bu. İkinci günde o şehir halkı içiyor. Ve dolayısıyla sürekli her gün o Salih Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak milletin göz önünde duruyor. Mubsiraten bütün gerçeği ortaya koyacak. Fezalemu bihe, ona karşı yanlış yaptılar. Ne yaptılar? Deveyi kestiler değil mi? Ve ma nursulu bil ayati illa takfifa. Biz ayetleri sadece insanları korkutmak için, bak inanmazsak başımıza gelecek olanlar. O zaman Muhammed Aleyhisselam insanların yanına Allah'ın ayetleriyle gitmedi mi? Bu insanlar böyle bir şey söylüyorlar mı? Ha? Yani, Allah'ın ayetleriyle gitmedi. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'ı ayetlerle göndermedi mi?
Yani Kur'an ayetleriyle, inzar olmuş ayetlerle gönderdi. Ama tamam, hissi mucize bağlamında göndermedi.
O zaman buradaki, eğer mucize diye bir şey yoksa bu ayetin bir anlamı kalır mı? Ondan sonra Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a demedi mi ki şeyde mesela Taha suresinde diyor diyor ki şey yap işte sana en büyük ayetlerimizden göstermemiz için böyle yaptık. Mesela bak Musa Aleyhisselam'ın şey bununla ilgili neler söylüyor? Onu, önce onu anlattım. Mesela Musa Aleyhisselam'ın işte DNA'yı elini kolundan çıkarması konusunda neler söylüyorlar bu mucizeleri kabul etmeyenler?
Hocam şimdi bununla ilgili birden fazla şey var, görüş var. Mesela bir tanesi hani diğerlerine göre belki biraz daha şey diyorlar ki ya burada anlatılanların tamamı yani tarihselci yaklaşımda olanlar diyorlar ki ya onlar mucizeyi kesinlikle kabul etmiyorlar. Ama şöyle diyorlar, burada anlatılanların tamamı evet doğaüstü olaylardır. Tabiat üstü olaylardır. Ancak Allah-u Teala'nın bunlar yani Allah-u Teala bu olayları bunlar gerçekleşti, gerçekte yaşandı diye anlatmıyor bize diyorlar. O dönemdeki insanlar bunlara inanıyorlardı. Allah-u Teala onların inandıkları hikayeler üzerinden onlara örnekler veriyor ve tevhid mesajını, asıl mesajı onlara anlatmaya çalışıyor diyorlar. Tamam, yoksa da, bu olaylar gerçekte yaşanmış şeyler değil.
Ama Allah-u Teala hepsinin gerçek olduğunu bildiriyor. O zaman bunlar Allah'ın sözüne inanmıyorlar. Kesinlikle inanmıyorlar. Bir kere bundan geçelim. Diğerleri ne diyor?
Diğerleri de buradaki şeylerin, gerçekleşen olayların tamamının, yani değnek olsun, denizin yarılması olsun vesaire, bunların tamamının oradaki insanlar için açıklanamayacak şeyler olduğunu ama bugün mesela meydana gelse bugün biz onları açıklayabiliriz diyorlar.
Mesela DNA'yı açıklasınlar. Nasıl açıklarlar?
Yani spesifik olarak onu açıklamaya çalışmıyorlar ama bugün olsa biz açıklayabilirdik.
Açıklasınlar. Mesela bunlardan bir tanesini açıklasınlar. Bir tanesiyle ilgili bir açıklamaları var mı?
Ya şeyle ilgili mesela denizin yarılmasıyla ilgili olarak gelgit olayı diyorlar.
Peki gelgit olayında Allah-u Teala diyor ki o denizin yarılmasında İki tarafta su, dağlar gibi su şey oldu diyor, iki tarafta. Ortada da kupkuru bir yol dedi. Gelgitte böyle bir şey oluyor mu?
Ya tabii öyle bir şey olmuyor.
O zaman Allah'ın sözüne inanmıyorlar demektir yani. Bunun bu sağa sola yok.
Bir de iki tane dağ gibi oluyor. Yani ayetlere baktığımızda çok yani gelgit olabilecek gibi de değil.
Gelgit olan yerde şey bir insan şey öyle bir gelgit olacak ki Kızıldeniz'den karşıya geçecekler öyle mi? Ya buna kendileri de kesinlikle inanmazlar da söylüyorlar. Peki şimdi bakın. Mesela Allah-u Teala peki başka ne söylüyor? Onlar da şey yap. Başka dedikleri ne var?
Yani hocam,
mesela asayla ilgili söyledikleri bir şey var.
Asayla ilgili yani spesifik olarak söyledikleri bir şey yok. Sadece genel olarak söyledikleri şey şu. Bunlar bu meydana gelen şeyler o günkü insanların bilgi birikimiyle açıklanamayacak şeyler. Ama bunlar tabiat kanunlarının gene dışında olan şeyler değil.
Peki bilgi birikimiyle açıklanamayacak şeyler. Burada kalalım. Buradan şimdi DNA konusu, Musa Aleyhisselam'ın DNA'yı konusunda eğer bir bilgi birikimi varsa, Musa Aleyhisselam o DNA'yı hayatında hiç yere atmamış mı? Allah'ın bu emrini vermesine kadar. Bak Allah-u Teala bu işin önemini, yani önce Musa Aleyhisselam'ın kavraması için ne diyor Allah? Musa Aleyhisselam'a diyor ki onunla görüştüğü zaman, وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ ya Musa. Bak bu Taha suresinin 17. O sağ elindeki ne? Allah bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Ama Musa'ya öğretiyor burada. Galehi asaya. O benim değneğim diyor. Peki ne işe yarıyormuş? Etevekkeu aleyha. Ya yürürken ona dayanıyorum. Bugün de aynı değil mi değnek? Yeni bir şey var mı burada? Ve ehuşi bihala ganemi. Koyunlarıma da ondan yaprak topluyorum. Tamam bugün de aynı değil mi? وَلِيَ فِيهَ مَعَارِبُ اُخْرَى Yani benim için bu değnekte bir takım başka şeyler de var yani. Başka işlerimi de görüyor. Bugün mesela değnekli alırsan bir sürü işler görürsün yani. Bir sürü iş görürsün. Farkı var mı bugünden? Tamam. Yani bak şimdi önce Musa'ya bunun sıradan bir değnek olduğunu öğretti mi Allah? Ondan sonra Allahü Teala diyor ki El-kıha ya Musa. At o değneğini Musa. Musa hiç atmamış mı elinden o değneği? Her akşam değneği bir tarafa atıp da gidip yatmıyor mu? Ya da akşama kadar mı şey yapıyor? Bir yerde oturduğu zaman değneği bir kenara atıyor zaten. Fe-el-kıha attı fe-idâ hayyetin tes'a. Baktı ki koşan bir yılan. Kale kudha ve la tahaf. Onu al korkma dedi. Bak korkmuş demek ki Musa. Hı. Zaten başka ayette de var korktu diye kaçıyordu. Sen uiduha siretel ula. Onu ilk şekline çevireceğiz. Bak Musa Aleyhisselam o sihirbazlar gibi değil ki Musa Aleyhisselam. Öyle mi? Yok değil mi? Peki. Evet onu ilk şekline çevireceğiz diyor. Ondan sonra elini kolunun altına sok diyor. Koltuğun altına sok. İşte bembeyaz çıkacak. Bu da ikinci bir ve lekesiz beyaz. Bu da ikinci bir ayet. Bütün bunlar linuriyeke min ayatina el-kubra bizim en büyük ayetlerimizi ayetlerimizden bazılarını sana gösterelim diye. Şimdi Musa Aleyhisselam'a ağacın arkasından ses geliyor. Ben senin Rabbinim diyor ama başka bir ses de olabilir. Ama bunları görünce Musa Aleyhisselam önce kendisiyle konuşan Allah olduğunu en küçük şüphe duymayacak noktaya geliyor. Ve işte o Firavun'a bunlarla beraber git diyor. Birer ayet. Bunlar yani bunların tabiat kanunlarıyla tabiat kanununda böyle bir şey var mı? Allahü Teala اِذَا اَرَادَ شَيْنَا يَقُلَ لَوْكُمْ فَيَكُ Allah Cenab-ı Hak bağlı değil. Tabiat kanunlarına bağlı olan biziz. Allah değil ki. Allah'ın elçisi olarak gidiyor. Bu bir tabiat kanunları sadece bizi bağlar. Allahü Teala'nın bizim mucize diye anlamlandırdığımız şeyler ayet demiş olmasında hiçbir yadırganacak bir şey yok. İşte bu da bir ayettir. Herhangi bir ayet herhangi bir insan yapamayacağı gibi herhangi bir kişinin bir saçını, bir parmak izini, şusunu busunu herhangi bir kişinin başkasını taklit edemeyeceği gibi onu da bir başkası yapamaz. Ama o öyle bir özel ayet ki Musa Aleyhisselam'ın ve diğer nebilerin Allah'ın elçisi olduğunun belgesi o. Karşı tarafta bunu kesin olarak görüyor ve anlıyor. Ve arkasından da zaten Firavun ve hanedanı Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunda şüphesi var mı?
Yok.
Kesinlikle yok. Ama niye? Neml suresinde Allahü Teala ne diyor? 14. ayette. Ve cehadu biha ve seykanete enfusuhum. Yani bu Firavun ve hanedanı, devletlileri Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında bile bile yalana sarıldılar. Çok iyi biliyorlar ki şey değil mi?
Zulmen ve uluva.
He? Çok iyi biliyorlar ki bu Allah'ın elçisi. Ama biz bunu Allah'ın elçisi olarak kabul edersek o zaman bizim itibarımız da olur sıfıra. Biz onun emrine girmemiz lazım değil mi?
Evet.
Halbuki o bizim emrimiz olması lazım. Zulmen yanlış yaparak, yanlış yaptıktan çok iyi. Ve uluvva üstünlük bizde kalsın diye. Bu kadar. İnsanları zaten yoldan çıkaran da budur. Peki bu bugün bu mucizeleri kabul etmeyenlerin derdi ne? Onlar da kendilerinin üstünlüklerini mi sağlamaya çalışıyorlar? İtibar mı elde etmek istiyorlar? Allah'ın vermediği itibarı kim verebilir onlara?
Ya tabii şimdi derdi nedir şeyi de ayrı bir şey konu hocam. Yani benim okuduklarım kadarıyla dertleri şu aslında. İslam'ı kabul etmeyenler ya da İslam karşıtları Kur'an-ı Kerim'deki bu tarz olaylar üzerinden İslam'a saldırıyorlar. İşte İslam'ın bir takım efsaneler kitabı olduğu, işte akla mantığa, bilime aykırı bir sürü hikayelerle dolu olduğu ile İslam'a saldırdıkları için bunlar da işte böyle mucizeleri inkar üzerinden, bazı şeyler üzerinden onlara akılları sıra İslam'ı sevdirecekler.
Yani Allah'a rağmen Allah'ın dinini anlatmaya çalışacaklar. Cenab-ı Hak bunu asla kabul etmez. Yani bunu hiçbir gerekçeyle kendilerini haklı göremezler.
Yani kimseyi bizim ikna etmek gibi bir derdimiz yok. Yani bunların tabii.
Bizim tek görevimiz Allah'ın emirlerini tebliğ etmekten ibarettir. Neyse Allahü Teala kendisine tam olarak teslim olan Allah'ın kitabını Allah'ın muradını uygun olarak anlayan Muhammed Aleyhisselam nasıl anladı yaşatıysa o şekilde anlayıp yaşayan onu kendisine ömür boyu örnek alan, onun örnekliğinde yaşamaya gayret eden, nebilerin örnekliğinde yaşamaya gayret eden samimi Müslümanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala yardımcımız olsun.